Avrupa'da Erdogan ve onun AK Partisi büyük bir başarı olarak görünmüştür. Son zamanlara kadar. Ekonomik büyüme sağlandı, enflasyon düştü, askerlerin vesayeti sona erdi ve Türkiye modernleşti ve demokratikleşti gibi gözüktü. Ama bu başarılı Erdoğan'a halkın büyük bir kesimi tarafından yoğun tepki var. Ne yanlıştı? Halk neden sokakta?
Aslında Türkiye'de AKP döneminin performansıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde bir sorun var. Şöyle ki bu değerlendirmeler bir, dünyadaki genel gelişmelerden bağımsız yapılıyor. İki, Türkiye'de kendine özgü bir takım performans iyileşmesi söz konusu olsa bile bunun sorumlu olan tarafları da dikkate alınmıyor. Şöyle bakarsak, Türkiye gibi orta ölçekli ekonomiler belli bir büyüme trendi yakaladılar son 20 yıldır. Bu dünyadaki ekonomik yeniden yapılanmanın bir sonucuydu. Dolayısıyla bu ülkelerin büyümesi bir sürpriz değil veya büyük bir ülkeye özgü büyük bir başarı değil. Daha çok ucuz emek ve esnek emek piyasalarına dayalı bir büyüme modeli var. Neoliberal büyüme modeli dediğimiz. Buna ek olarak finansal bütünleşmenin sağladığı bir etki de var, bir ivme de var. İkisini bir araya getirdiğinizde büyüme bu ülkelerde gelişmiş kapitalist ülkelerdeki büyüme oranlarına göre daha yüksek oldu ve olmaya devam ediyor bir süre daha en azından. AKP'nin başarısı gibi görünen sonuçlar aslında bu genel sistem eğiliminin birer yansıması. İkincisi, Türkiye'de AKP kendine özgü yeni ekonomi politikaları getirmedi. Kendisinden daha önce özellikle 2001 krizi döneminde sonra gündeme gelen ekonomi politika paketini ve reform paketini devraldı. Bunu devam ettirdi. Dolayısıyla burada AKP'ye özgü bir politika inovasyonu, politika keşfi söz konusu değil. Ama buna rağmen doğrusu şudur, ekonomik büyüme sağlandı. Bir takım demokratik reformlar yeltenildi. Bazı sonuçlar ortada, bir takım değişiklikler oldu. Dediğiniz gibi askeri vesayet daha az hissedilir oldu. Fakat bunların gizlediği çok daha karmaşık sorunlar var. Birincisi, Türkiye'deki ekonomik büyüme 2-3 sorunla beraber gündeme geliyor. Bir, Türkiye'deki ekonomik büyüme eşitsizliği, yani hükümet politikasının sağladığı dağıtım, yeniden dağıtım imkanları çıkarılmadan önce, hesaba katılmadan önceki gelir eşitsizliğini bozdu. Diğer bir olumsuz sonucu, Türkiye'deki büyüme çok yüksek düzeyde bir özel sektör borçlanması temelinde sağlanıyor. Bu özel sektör borçlanmasının büyük bir kısmı da döviz cinsinden, yani yabancı para cinsinden. Bu kırılganlığı arttıran diğer bir faktör de Türkiye'deki cari işlemler dengesinin hala büyük ölçüde açık veriyor olması ve bu açığın dünyadaki en yüksek açıklardan biri olması. Bu aynı zamanda özel sektör borçlanma oranının Türkiye'de en yüksek ülkelerden birisi olduğunu söylemekle birleştirmek lazım. Diğer bir sonucu bu ekonomik gelişmenin emeğin toplam katma değerdeki payı giderek azaldı. Yani gelir eşitsizliğine bağlı olarak ve onunla beraber olarak bir de fonksiyonel gelir dağılımında, yani ücret dağılımında da büyük adaletsizlikler. Ve bu zaten kendisini Türkiye'de fabrikalarda, iş yerlerinde çok yüksek düzeyde iş kazaları, uzun saat çalışmaları ve buna benzer sorunlarla kendini hissettiriyor. Yani bunun maliyeti, bu büyümenin maliyeti çok yüksek oldu Türkiye. Dördüncü, aslında söz edilmesi gereken dördüncü bir boyutu var. Çevreye büyük tahribat verdi. Büyük zarar verdi. AKP hükümeti döneminde eski hükümetlerden farklı olarak yargının bir takım büyük ölçekli enerji projelerini denetleme imkanı ortadan kaldırıldı. Barajlar, buna benzer büyük projeler. Politik açıdan baktığımızda da durum bana göre çok parlak değil. Yani askeri vesayet kalktı. Şimdi Türkiye'de herkes bunu görüyor yani. Askeri vesayet kalktı da ne oldu? Sivil vesayet olarak kullanılan yeni rejim, askeri vesayet rejiminden ne kadar farklı? Ne gibi avantajlar sağladı? Polis ve bağımsız olmayan mahkemelerin vesayetinin kurulması daha iyi bir şey mi? Herkes bunu soruyor. Demokratikleşme açısından baktığımızda Türkiye'de durum çok parlak değil ki, insanlar bundan rahatsız oluyor. Son gösteriler bunun bir göstergesi. Hükümetin buna karşı aldığı tavır iyice otoriter ve bölücü bir tavır. Ülkeyi bölücü, kutuplaştırıcı bir tavır. Bütün bunlar ilerisi için çok iyi şeyler vaat etmiyor Türkiye'ye.
Ama bu Türkiye'de tekrar otoriter bir sistem geliştiği tezi doğruysa, neden Avrupa bunu görmedi? Avrupa'nın alkışladığı reformlara rağmen otoriterlik neden tekrar ortaya çıktı?
Enteresan bir soru. Ben daha önce daha çok Avrupa entegrasyonu ve Avrupa-Türkiye ilişkileri konusunda çalışıyordum. Son zamanlarda bu konudaki ilgim biraz azaldı çünkü Avrupa'da bana göre son 15 yıldır büyük bir kırılma oldu. Bu kırılma Avrupa'da politikanın sağa çekilmesi şeklinde kendisini gösterdi. Bunun Avrupa Birliği üzerindeki etkisi de olumsuz oldu. Avrupa Birliği'nde hükümetlerin ve ulusal çıkarların Avrupa çıkarları ve Avrupa kurumları üzerindeki hegemonyası yerleşti diyebiliriz. Dolayısıyla herkes yorganı kendisine çekmeye başladı Avrupa'da ve Türkiye'de Türkiye ile ortak ticaret, yatırım imkanları cazibe haline geldi ve politik olarak Türkiye'yi Avrupa dışında mümkün olduğu kadar tutmak ama business, iş, ticaret ilişkileri için Türkiye ile mümkün olduğu kadar iş yapma gündeme geldi. Dolayısıyla demokratikleşme sürecinin, Türkiye'deki demokratikleşme sürecinin kalitesi konusunda Avrupa'nın doğru bir yargıya varma, doğru bir değerlendirme yapma yetisi azaldı. Diğer bir şey de Avrupa'nın yaptığı eleştirilerin kredibilitesi, inandırıcılığı azaldı. Çünkü Avrupa'da antidemokratik ve daha çok yürütme gücünün hareket alanını genişleten bir politik kültür, bir politik sistem gelişiyor. Bunun geliştiği bir Avrupa'da Türkiye'ye yapılacak eleştiriler inandırıcılığını yitirdi.
Gezi Park olaylarından sonra Avrupa'dan çok eleştiri gelmiş. İyi görüyorsam İngiltere hariç. Neden İngiltere farklı?
Avrupa ve Amerika'da dahil olmak üzere gelişmiş kapitalist ülke hükümetleri bu İslami politik İslam projesinin beklenen getirileri, beklenen yararları sağlayacağı konusunda şüphe duymaya başladılar. Bana öyle geliyor. Bu Türkiye'de AKP hükümetinin birkaç kez üst üste seçim kazanması sürecinde bunların nereye doğru evrileceği konusunda bir beklenti, bir bekleme süreci söz konusuydu. Şimdi bu sürecin bu aşamasında Avrupa'da ve Amerika'da politik İslam'ın demokratikleşme konusundaki zaafları daha ciddi kaygı yaratmaya başladı. Bundan dolayı İngiltere neden farklı? İngiltere zaten tarihsel olarak Avrupa kurumlarının veya Avrupa'da entegrasyonun derinleşmesinin karşıtı olan bir tutum var bildiğiniz gibi. Türkiye bu açıda Avrupa için önemli bir ortak göründü ve dolayısıyla Türkiye'nin üyeliğini destekleyen ülkelerin başında geldi İngiltere. İngiltere ticari ve yatırım ilişkileri açısından her şeye rağmen İngiltere hala Fransa, Almanya'dan daha geri bir paya, daha küçük bir paya sahip Türkiye piyasasında. Bunun aşılması için Türkiye ile iyi geçinme, Türkiye hükümetiyle iyi geçinme gibi bir ek dertleri de var. Yani bir Türkiye iyi bir ortak onlar için Avrupa entegrasyonu sulandırma açısından. İkincisi Türkiye'ye hoş görünerek Almanya'nın veya Fransa'nın önüne geçmek Türkiye'deki ticaret ve yatırım piyasasındaki pay açısından.
Türk demokrasisinin yine zayıflaşması, Avrupa Birliği'ne katılma umudunun zayıflaşmasının ürünü diyor. Bu tez doğru mu veyahut doğru ve yanlış tarafı var mı?
Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği veya o üyeliğe doğru giden katılım süreci Türkiye'deki demokratikleşme süreci için önemli bir ankordu. Fakat bu çıpanın ne kadar etkili olup olmayacağı Avrupa'da uluslararası kurumların ne kadar yetkin ve ne kadar etkin olduğuna bağlı. Bir de politika alanına göre değişiyor. Dış politikada bu çıpa vazifesi daha az etkili ama ticaret politikasında veya finans politikasında daha çok etkili olabilir. Bu tahlilin ışığında düşündüğümde tamam Avrupa çıpasının zayıflaması ve bunun büyük ölçüde ucu açık katılım süreci mekanizmasıyla ortaya çıkması, kesinleşmesi Türkiye'deki demokratikleşme sürecini, demokratikleşme reformlarının hızını olumsuz etkiledi diyebiliriz. Ama benim görüşüm, bir tango için iki taraf lazım. Türkiye, Avrupa'nın Türkiye'nin katılımını sağlama konusunda daha güçlü bir irade ve daha güçlü bir taahhüt altına girmemesinin nedeni, Türkiye'nin sadece kültürel yapısı ve ekonomik büyüklüğü değil, diğer bir nedeni, Türkiye'deki politika yapma sürecinin kırılganlığı ve Avrupa Birliği içerisinde hakim olan alışveriş temeline dayalı politika belirleme sürecine uygun olmadığı noktasında kaynaklanıyor. Demek istediğim şu, Avrupa Türkiye ile Avrupa Birliği kurumları içerisinde politika belirleme sürecinde çok büyük sorunlar yaşayacağının farkında. Çünkü Türkiye'de en ufak sorunlar veya en ayrıntı gibi görülen sorunlar birdenbire ulusal çıkarın temel kriteri haline gelebilir ve o sorunlar konusunda Türkiye müzakereye açık olmayabilir. Bu Türkiye'deki hükümetin ve devletin tarihiyle ve yapısıyla ilgili bir şey. Ben burada bir şey, bundan dolayı Avrupa'nın Türkiye'ye büyük bir taahhüt altına, Türkiye'ye yönelik büyük bir taahhüt altına girmemesini anlıyorum. Diğer bir nedeni, tabii benim de katılmadığım ve anlamadığım ve daha doğrusu eleştirdiğim nedeni, Avrupa hükümetleri bunu açıkça ortaya koyup söylemektense, Almanya'da olduğu gibi veya bazen Fransa'da da gündeme geldiği gibi, ya kültürel değerler ya Türkiye'nin büyüklüğünün Avrupa'ya getireceği yük gibi gerekçeler ileri sürülüyor. Bunlar antagonizmayı, Türklerle Avrupalılar arasında antagonizmayı arttırıyor. Bir de Türkiye'nin antidemokratik tutumunu eleştirilmesinin önünü kesiyor. Bu açıdan yanlış. Ben yıllar önce 1980'lerde bir komisyon belgesine ulaşmıştım. Bu komisyon belgesinde bir nottu bu. Bu notun içinde Türkiye'de esas sorun, Türkiye ile esas sorunumuz şu: Türkiye'de politika her zaman çok kolay bir şekilde milliyetçi bir söylem etrafında kilitlenebilir ve dolayısıyla müzakere ve pazarlık imkanı azdır Türkiye ile falan şeklinde bir tespitleri var. Bence esas sorun o yani Türkiye'de. Dolayısıyla yani dediğiniz doğru, bu tez hem doğru hem yanlış. Doğru, tabii Avrupa'ya katılım sürecinin perspektifi zayıf olunca hükümet elini daha rahat hisset. Dolayısıyla reformları yapmama veya daha reformları yapsa bile, ki onu tartışmadık, bazı reformlar yapılsa bile pratikte bugün Türkiye 2004 yılına göre kesin söyleyebiliriz, 2004 yılına göre daha otoriter bir ülke.